570 milyon yıl önce başlayan ikinci evrede artı eksi 40 milyon yıllık bir belirsizlikte, Ediacara faunasının yok olduğu ve az çeşitliliğe sahip kabuklu faunalara ilişkin ilk bileşimlerin yaklaşık 5 tür kabuklu hayvanın bir arada bulunduğu bileşimler oluştuğu gözlendi. Bu 5 ila 15 milyon yıl sürdü. 10 ila 20 milyon yıl süren 3. evre orta çeşitlilikteki 5'ten fazla fakat 15'ten az kabuklu hayvan türü bir arada bulunuyor. Kabuklu faunalarla ve Archaeocyatinan adı verilen olağan dışı vazo şeklindeki bir grup canlının ilk kez ortaya çıkışı ile belirlenir. 15 ila 30 milyon yıl süren 4. evre bol çeşitliliğe sahip kabuklu faunaları ve trilobitlerin doğuşunu gördüm. Trilobitler 3 bölmeden oluşan baş, göğüs ve kuyruk ve kalkan benzeri bir üst kabuğu ya da dış iskeleti olan soyu tükenmiş eklem bacaklılardır. Eklemli uzantılı olan hayvanlar. Günümüz eklem bacaklıları gibi trilobitler de üst kabuklarını atarak büyürlerdi. Bu atılmış kabuklar da genellikle fosilleşmiş olarak bulunur. Bu 4 evrenin birincisini belirleyen Ediacara faunası, buzullar tarafından oluşturulan Kambriyen öncesi deniz tortulu, tillitler oluşumlarının üzerindeki katmanlarda bulunur. Tillit olarak adlandırılan bu oluşumlar, tüm yerküreyi etkilemiş buzul çağlarının bir belgesi durumundalar. Bu nedenle de Ediacara faunası, geç Kambriyen öncesi buzullaşmanın son büyük döneminden bir süre sonra ortaya çıkmış olmalı. Yumuşak gövdeli Ediacara hayvanlarının fosilleri, o zamanlar deniz tabanı olan yüzeylerde gözlenen fosil izleri, hayvan izleri ve sığ oyuklar ile birlikte bulunmuştur. Bu evrede diğer evrelerde görülenlerden daha az fosil vardır, ancak bunu yumuşak gövdeli yaratıkların fosil olarak korunamama eğilimine hızla bozulurlar bağlayabiliriz. Fosil bulunamaması Ediacara türlerinin bol ve yaygın olmadığını göstermez. Bu evrede bir avuç dolusu kabuklu fosil de bulunmuştur. Namibya'da bulunmuş, tüp biçimli ve kalsiyum karbonattan yapılma bir kabuğu olan Chloedina, Güney Çin'in Kambriyen öncesi kayaçlarında bulunmuş, yine tüp biçimde bir kalsiyum karbonat fosili olan Sinotubilites. Bu zaman aralığında Sabilitidit ve Ventotaenit olarak bilinen tüp biçimli fosiller de vardır. Genellikle birkaç santimetre uzunluğunda olan Sabeliditlerin çapları 1 milimetre ile birkaç milimetre arasında değişir. Bunlar büyük olasılıkla solucan benzeri süzerek beslenen hayvanları barındıran esnek bir organik maddeden yapılmış tüp biçimli kabuklardır. Chloedina ve Sinotubilites ile birlikte Sabeliditler hareketsiz ve süzme beslemeli bir yaşam tarzı benimsemiş olan tüplerde yaşayan ilk hayvanların varlığına kanıt oluşturur. Ventotaenitler de esnek bir organik maddeden yapılmış tüpsel fosillerdir fakat Sabeliditlerden çok daha küçüktürler. Uzunlukları 1 santimetreden azdır ve genişlikleri de milimetrenin onda biri kadardır. Ventotaenitler, Kambriyen öncesi bakteri kolonilerinin dış salgılarından oluşan kabukları temsil ediyor olabilir. Geçiş döneminin ikinci evresinin başında sert kısımları kalsiyum fosfat esaslı olan hayvanların ve hayvan parçalarının fosilleri görülür. Bu fosfatlı fosillerin ilk örnekleri birkaç milimetre veya daha az uzunluğundadır ve ilk fosfat kabuklu faunanın az çeşitli bir grubunu oluşturur. Bir örnek fil dişi şeklindeki Protoherzina adı verilen fosildir. Bu fosilin kıllılar, Katagognata ya da oklu solucanları olarak bilinen ufacık fakat obur avcılardan oluşan çağdaş bir kökün tutunmak için kullandığı sivri dikenleri çok benzeyen bir yapıları vardır. Büyük olasılıkla benzer bir yaratığın tutunmaya yarayan dikeni olan Protoherzina, bir avcı hayvanın bir parçası olarak tanımlanan ilk fosil olmuştur. Fosfat fosillerle birlikte kalsiyum karbonattan oluşan kabuklu fosiller de görülür. Bu ilk kabuklu fosillerin asıl mineral yapısını belirlemek zor olmaktadır. Çünkü kalsiyum fosfat aslında kalsiyum karbonattan yapılmış kabuk maddesinin yerine geçebilir ve yapıyı öylesine sadakatle korur ki yalnızca 1 milimetrenin binde biri enindeki yapısal özellikler bile günümüze kadar gelebilir. Hemen hemen aynı katmanda deniz tabanı tortullarındaki fosilleşmiş izlerin sayısında ve çeşitliliğinde müthiş bir artış görülür. Derin dikey oyuklar ilk kez ortaya çıkar ve Phycoides pedum gibi karmaşık iz fosiller bir dip hayvanının yaptığı bir dizi beslenme ve yerdelme devinimini izleri bollaşır. Ayrıca tortulda sürünen ya da tortulu delen bir eklem bacaklının uzantılarının bıraktığı yıldız şeklindeki oyuk izler de vardır. Bazı paleontologlar bu dönemde sayıları ve etkinlikleri hızla artan ölü yiyici hayvanlar nedeniyle Ediacaras stili yumuşak gövdeli hayvanların fosilleşmiş ölülerinin olmadığına inanmaktadır. Buna karşın tek bir istisna dışında Ediacara faunası bu seviyede tükenmiş görünüyor. Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçişin 3. evresi orta çeşitlilikteki kabuklu faunalarla belirlenir. Dünyanın birçok yerinde bu faunalar düşük çeşitlilikteki faunaları içeren katmanın hemen üstündeki katmanda görülür. Sibirya platformu adı verilen bölgede Orta ve Batı Sibirya'da orta çeşitlilikteki faunaları ilk arkeosiyathanlar eşlik eder. Çift duvarlı kalsiyum karbonattan yapılmış gözenekli iskeletleri olan vazo biçimindeki fosiller. Arkeokiyanatlar mercanları ve süngerleri bir parça benzerler ancak aslında yaşayan hiçbir grupla üçlü bir benzerlikleri yoktur ve kendi köklerinde sınıflandırılmıştır. Arkeosiyanatlar bioherm adı verilen iskelet maddelerinden oluşmuş küme şeklindeki birikimlerde kalkerli alglerle, dalları ve ışığı tutan organları kalsiyum karbonattan yapılmış iğnelerle güçlendirilmiş çok hücreli algler birlikte büyüyerek dalgalara dayanıklı ilk resifleri oluşturmuştur. Geçişin yüksek çeşitlilikteki faunalarla belirlenen 4. evresinde arkeosiyathanların yaşadığı coğrafyasal alan genişler ve Sibirya platformundan çok ötelere uzanır. Ayrıca trilobit kabuklarının fosilleri de ilk kez bu evre sırasında oluşan tortullarda ortaya çıkar. 19. yüzyılda Kambriyen öncesiyle Kambriyen arasındaki sınırı çizebilmek daha kolaydı. Çünkü o zamanlar incelenmekte olan alanlarda Kambriyen öncesi ve Kambriyen tortul tabakaları arasında büyük boşluklar ya da süreksizlikler vardı. Bunlar kayaçların korunmadığı veya çökenmediği zaman aralıklarını gösteriyordu. 20. yüzyıl paleontologlarının elindeki genişletilmiş veri tabanı sınırın kesin bir biçimde çizilebilmesini güçleştirdi. Çünkü Kambriyen öncesi ve Kambriyen oluşumlarının süreyen biçimde birbiri içine geçtiği bölgeler olduğu görüldü. Ancak paleontologlar bir bölgede toplanan bilgi ile bir başka bölgede toplanan bilgi arasında ilişki kurmak ve bu bölgelerdeki kayaç oluşumlarının boğal yaşlarını saptamak istediklerinde söz konusu oluşumlarda sınırın nerede olduğunu belirlemek zorundaydı. Bir bölgedeki Kambriyen öncesi ve Kambriyen katman bilgisel kuşakları başka bir bölgedeki kuşaklarla ilişkilendirmek iki nedenden ötürü zordur. Nedenlerden biri üzerine çalışılabilecek ilk fosillerin sınırlı sayıda olmasıdır. İkinci nedense var olan türlerin geniş bir zaman aralığında çökelmiş olması ve katman dizilerini biyolojik alt bölmelere ayırmada işe yaramamasıdır. İlk fosillerin çoğu hem coğrafya hem de katman bilgisi açısından geniş bir alana yayılmıştır. Bu organizmalardan biri de birbirinden ayrı 3 kabartma sırt çizgisi olan tüp biçimindeki bir fosildir. Anabarites. Anabarites ilk kez düşük çeşitlilikteki kabuklu faunalar evresinde ortaya çıktı ve yüksek çeşitlilikteki faunaların bir bileşeni olarak devam etti. Avustralya'da, Çin'de, Hindistan'da, İran'da, Kazakistan'da, Moğolistan'da, Kuzey Amerika'nın batısında ve doğusunda ve Sibirya'da Anabarites bulundu. Ediacara faunasının bazı öğelerinin ve ilk kabuklu faunaların yaygınlığı geç Kambriyen öncesinde ve erken Kambriyen'de kıtaların bulunduğu konumdan kaynaklanır. Kıtaların çoğu ekvatora yakındı. Geç Kambriyen öncesinde günümüz kıtalarının çoğunun tek bir üst ana karının parçaları olduğunu düşünmek için de yeterli nedenimiz var. Lamont Doherty Jeoloji Gözlem Evi'nden Gerard Bond ve çalışma arkadaşları kıtasal yarıkların Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçiş sırasında Kuzey Amerika kıyıları etrafında oluştuğuna ilişkin kanıtlar buldu. Kıtasal sürüklenmenin erken evrelerinde yeni ayrılmış kıtaların yakın olması ve bu kıtaların hemen hemen aynı enlemde olması hayvanların yaygınlaşmasına olanak tanıdı. Hayvanların bir ana karasal sığlıktan diğerine göç etmesini engelleyecek geniş okyanuslar ya da aşırı sıcaklık farkları yoktu. İlk yaygın arkeosiyathanların ve trilobitlerin doğuşu ile yerellik, değişik yerlerdeki türler arasındaki farklılıklar da görülmeye başladı. Yerelleşme eğilimi kuşkusuz erken Kambriyen devri sırasında kıtalar arasındaki okyanusların gittikçe büyümesiyle de yoğunlaştı. Bunlara ek olarak Amerikan Jeoloji Derneği'nden Alison Palmer, bu evrede birçok ana karanın kıyıları boyunca karbonat kuşakları adı verilen oluşumların yapılanmaya başladığını gösterdi. Karbonat kuşakları kalsiyum karbonattan yapılmış kabukların birikmesiyle oluşan sığ deniz alanlarıdır. Bu alanlar açık denize ulaşımı önledikleri için kuşakla kıyı çizgisi arasında yaşayan hayvanların diğer anakaralarda yaşayan benzer hayvanlardan yalıtılarak evrimleşmesini olanaklı kılar. Bu etki özellikle bazı trilobit gruplarında belirgindir. Geç Kambriyen öncesindeki ana karaların çoğu ekvatora yakın olduğu için son Kambriyen öncesi buzul çağından sonra iklim büyük olasılıkla oldukça yumuşaktı. Küresel iklim ılıma anlaştıkça sığ deniz sularındaki yiyecek stokları görece düşük düzeylerde sabitlendi. Tüm dünyadaki uç sıcaklıkların değişmesi denizlerdeki besin kaynaklarının kararlılığa ulaşmasına katkıda bulunmuş olmalı. Genel olarak ekvatorla kutuplar arasındaki sıcaklık farkının daha az olması, okyanusta mevsimlik döngünün daha düşük olmasına ve derinlerdeki okyanus besleyicilerinin daha az bir miktarının sığ deniz sularına erişmesine yol açar. Birçok deniz hayvanı için kararlı, dalgalanmalar göstermeyen bir besin deposunun varlığı yaşamsal önem taşır. Özellikle de mevsimsel değişimlerin daha belirgin olduğu alanlarda yaşayan yaratıklara kıyasla kararlı koşulları daha alışkın olan tropik hayvanlar için. Dünya coğrafyası. Kambriyen öncesinden Kambriyen devrine geçiş sırasındaki dünya coğrafyası bu geçiş döneminde doğan yaşamın gelişebileceği koşulları sahipti. Geç Kambriyen öncesinde dünya üzerindeki karasal kütle tek bir üst anakarada yoğunlaşmıştı. Bu üst anakaranın parçalanışı ki büyük olasılıkla Kambriyen devrinin başlangıcına çok yakın bir zamanda gerçekleşti, kolonileştirebilecek yeni kıyı çizgilerinden oluşan geniş bölgeler sağladı. Yeni oluşan ana karaların çoğu ekvatorda ya da ekvatorun yakınındaydı. Böylece de sıcak ve ılımlı bir iklim sunabildi. Erken Kambriyen kıtaları arasındaki gittikçe artan uzaklık yerelleşmeyi birbirinden ayrı faunaların arasındaki farklar hızlandırdı. Kambriyen öncesi devir sırasında sınırlı besin olanakları olması, Ediacara yaratıklarının olağan dışı yasılmış bedenlerini açıklamakta işimize yarayabilir. Ediacara beden modelinin düz ve ince olması, örneğin bazlama biçimli Dickinsonia'nın çapının 1 metreyi geçtiği oluyordu ancak kalınlığı en fazla 6 milimetreydi, yüzey alanı bölü hacim oranının en üst düzeye çıkartılabilmesini sağlıyordu. Yüzey alanı bölü hacim oranının yüksek olması az miktarlarda besin maddesi içeren çevrelerde işe yarayan ışık kullanan kendi besleklik, fotoototropi ve kimyasal kendi besleklik, kemoototropi gibi beslenme stratejileri için çok uygun bir özellikti. Işık kullanan kendi besleklik fotosentez yapan alglerle bir ortak yaşam ilişkisine girilmesini içerir. Alkler konakçı hayvanın dokuları içinde kendilerini yemeye kalkışacak hayvanlardan korunmuş olur. Buna karşılık konakçılarını besin maddesi yapar ve atık ürünleri uzaklaştırır. Böylesi bir ortak yaşam ilişkisinin başarılı olabilmesi için konakçının gövdesinin önemli bir bölümü güneşte kalmalıdır ki alk verimli fotosentez yapabilsin. Birçok atol mercanları ve birkaç tropik istiridye ortak yaşam ilişkisi içinde fotosentez yapan alkler barındırır. Diğer strateji yani kimyasal kendi besleklik enerji sağlayan besin maddelerinin doğrudan doğruya denizden alınmasıdır. Burada da zaman zaman hayvanların kemosentez bakterilerini barındırdığı içsel ortak yaşam gözlenir. Bu strateji derin deniz hidrotermal çukurlarının yanında yaşayan günümüz hayvanlarında sık sık görülür. Bununla birlikte bazı hayvanların çözülmüş besin maddelerini bakterilerin yardımı olmaksızın doğrudan aldıkları da görülmüştür. Ediacara faunusunun yassı gövdeleri denizdeki besin maddelerinin etkin bir biçimde beden içine alınabilmesine olanak sağlamış olmalı. St. Petersburg, Güney Florida Üniversitesi'nden Pamela Hallock, Muller'in yaptığı son çalışmalar az besin maddesi içeren sularda konakçı konuk ilişkisinin özellikle yerlendiğini göstermektedir. Çünkü konakçı atık ürünlerini çevreye bırakmak yerine doğrudan konuk canlıya verebilmektedir. Bu nedenle Ediacara faunası geç Kambriyen öncesinin deniz koşullarına ki sığ denizlerdeki suların içerdiği besin miktarının az olduğunu düşünüyoruz, iyi uyum sağlamış olabilir. Kambriyen öncesinin sonuna doğru ve Kambriyen'e geçiş döneminde besin miktarları değişti. Muhtemelen okyanusların kimyasındaki değişikliklere bir tepkiydi bu ve başka beslenme stratejileri önem kazandı. Karşı besleklik diğer bitkilerin veya hayvanların tüketilmesi daha da önemli olmaya başladı. Karşı besleklikin artışına ilişkin kanıtlar örneğin stromatolitlerin fosil kayıtlarında gözlenebilir. Stromatolitler deniz tabanındaki alg halılarından oluşan tabakalarda yaşayan kubbe, sütun ya da koni biçimli yapılardı. Bu canlılar organik maddece zengin, birbiri üstüne yerleşmiş aralarında tortu parçacıklarının kısılıp kaldığı alg şiltelerinde güneşe doğru gelişiyorlardı. Her tabakanın kalınlığının 1 milimetrenin çok altında olmasına karşın tabakalar üst üste birikiyor ve koca kubbeler ya da sütunlar oluşturabiliyordu. Bazı kambriyen öncesi stromatolitlerin yüksekliği 10 metrenin üzerine çıkabiliyordu. 800 milyon yıl önce stromatolitlerin çeşitliliği dikkat çekici bir biçimde azaldı. Santa Barbara, Kaliforniya Üniversitesi'nden Stanley M. Amrakin bu azalmayı alkleri yiyen hayvanların ortaya çıkmasına bağlıyor, stromatolitler yeniyor ve akşitesindeki bozulmalar stromatolit oluşumunun durmasına neden olabiliyor. Karşı besleklerin artmasına ilişkin bazı kanıtlarda mikrofosiller içeren çakmak taşlarında bulunmuştur. Çakmak taşları mikrokristaller halindeki Necef taşından, kuvarstan yapılmış tortul kayaçlardır. Bu çakmak taşlarından ince kesitler aydınlatılıp mikroskop altında gözlendiklerinde yarı saydam kayaç dilimlerine gömülü mikroorganizma fosilleri görülebilir. 800 milyon yıl öncesi ile 700 milyon yıl öncesi arasında bu fosil tabakalarının güçlendiği görülüyor, belki de otlanan ilk hayvanlara karşı korunmaya çalışıyorlardı. Hemen hemen aynı katmansal düzeyde çöpçü ve atık yiyici hayvanlar tarafından bırakılmış iz fosilleri ortaya çıkmaktadır. Bu izleri bırakan hayvanların kambriyen kabuklu canlılarının ataları olduklarını kesin gözüyle bakıyoruz. İşte kambriyen faunusunun en şaşırtıcı yönü, bu kadar kısa bir zaman aralığında bu kadar farklı kökten farklı hayvan çeşidinin ortaya çıkışıdır. Bu ani farklılaşmaya yol açan neydi? Santa Barbara'dan James Wellington ve Michigan Devlet Üniversitesi'nden Douglas Irwin, bu geçiş döneminde çok hücreli hayvanların genomlarının, genlerinin tamamı, bugünkünden daha az karmaşık oluşunun, yüksek oranda genetik düzenleme yapılabilmesini olanaklı kıldığını öne sürdüler. Daha az sayıda mutasyon çeşidi olması tehlike yaratacaktı, çünkü genetik gelişim programlarının çeşitli kısımları arasındaki bağlantılar, kambriyen öncesi ve kambriyen hayvanlarında günümüz faunusundaki kadar karmaşık değildi. Bu genetik esneklik, Valentin ve Erwin'e göre ansızın var olan çok sayıdaki sınıflandırma birimlerinin, örneğin kökler ve kökler içindeki en büyük bölümler olan sınıflar, iki nedeninden birincisiydi. Diğer neden ise daha önceleri hiçbir canlı tarafından işgal edilmemiş olan çok sayıda niş olmasıydı. Böylece kambriyen o zamandan bu zamana eşi görülmemiş bir hızla yeni köklerin ve sınıfların doğuşuna tanık oldu. Tümüyle yeni hayvanlar, hiçbir rekabette karşılaşmaksızın yeni sınıfların ya da köklerin kurucuları oldular. Kambriyen farklılaşması bir yandan yeni kökler ve sınıflar oluştururken diğer taraftan da besin zincirleriyle bağlı ilk karmaşık hayvan topluluklarını başlattı. Yeni topluluk çeşitlerinin varlığı da yeni hayvan çeşitleri için nişler yarattı. Hayvan topluluklarının oluşumundaki anahtar öğelerden biri hayvanlar arasında hiyerarşik besin aktarımı bağlantıları oluşturan avcılıktır. Kambriyen topluluklarında avcılığın etkilerinin önemini vurgulayan yeni göstergelerin bulunmasıyla avcıların önemli olmadığı yolundaki eski varsayımların yanlışlığı anlaşıldı. Üç tür kanıt vardı. Avcılara ilişkin gerçek fosiller yaralanmış ve bazen de kısmen iyileşmiş av örnekleri ve bazı hayvanlardaki avcılığa karşı uyumlar. Günümüz oklu solucanlarının tutucu dikenlerini andıran bir fosil, Protohertzina, ilk kambriyen avcılarından bir anı. Bir başka avcı ise Bristol Üniversitesi'nden Derek Briggs ve Cambridge Üniversitesi'nden Harry Whittington tarafından yeniden yapılan, hemen hemen bütün parçaları tamamdı, Anomalocoris'tir. Kambriyen ölçütlerine göre Anomalocoris dev bir yaratıktı, 45 cm dolaylarında. Ve günümüzde yaşayan hiçbir canlıya benzemiyordu. Gövdesi yassı bir gözyaşına benziyordu ve her iki yanında yüzgeçlerle kuşatılmıştı. Enli kafasında avını çirkin ağzına götürecek, üzerinde dişler sıralanmış bir ananas halkası biçiminde bir çift eklemli uzantı vardı. Anomalocoris, büyük olasılıkla kısa ömürlü ve deneysel bir kök örneğiydi. Briggs ve Whittington, Anomalocoris'in kambriyen avcılarının varlığına ilişkin bir başka göstergeden büyük ölçüde sorumlu olduğunu öne sürdüler. Yaralanmış trilobit fosilleri. Kabuklarından parçalar kopartılmış sayısız trilobit fosili bulunmuştur. Çoğu örnekte yaralar kısmen iyileşmiştir. Bu da hasarın trilobitin attığı kabuğu yiyen çöpçüler tarafından yapılmadığını, kabuk henüz trilobitin üzerindeyken meydana geldiğini gösteriyor. Avcıların başka izleri de var. Üzerlerinde delikler olan küçük kabuklu fosiller gibi. Bu delikler kabuklara delik açarak içindeki yumuşak eti yiyen bazı günümüz avcılarının işaretlerini andırıyor. Erken kambriyende avcılığın önemine ilişkin üçüncü gösterge, ilk kambriyen hayvanlarında avcılığa karşı işlevleri olduğu düşünülen bir takım özelliklerdir. Örneğin yeni köklerin bazılarında ilk kez gözlenen kabuklar ve dış iskeletler avcılara karşı bir savunma işlevini üstlenmiş olabilir. Az ve orta çeşitlikteki kabuklu faunolar zamanında çoğalan derin dikey oyuklar tortul içerisinde hareket edemeyen avcılardan korunmayı sağlamış olabilir. Birçok trilobit türünde anomalocoris gibi avcıların saldırılarını güçleştirmiş olabilecek uzun dikenler evrilmiştir. Bunlara ek olarak Uppsala Paleontoloji Enstitüsü'nde Stefan Bengtsson, New York Devlet Jeolojik Araştırma'dan Ed Landing ve Cambridge'den Simon Conway Morris birçok kabuklu fosilinin aslında siklerit, yavaş sürünen hayvanların üst düzeyini koruyan dikenli zırh benzeri bir örtünün parçaları olduğunu gösterdi. Böylesi hayvanlar belki de bugünkü küçük deniz kirpilerine benziyordu. Başka bir uyum, kabaca deniz taraklarına benzeyen iki kabuklu hayvanlar olan kolsa ayaklıların bir sınıfında gözlenir. Bu hayvanların kabuklarında sayısız delik vardır. Bu delikler avcıları ve ıslakları caydırıcı kimyasal maddeleri kabuğun dış yüzeyini taşımakta kullanılmış olabilir. Bu nedenlerle avcılar Kambriyen sırasında deniz çevresinin önemli bir parçasıydı. Başlangıçta koruma aracı olarak evrilmiş olan dış iskeletler bazı yeni beden modellerinin evrilmesinde anahtar unsurlardı. Örneğin kolsu bacaklıların ikili kabukları olmasaydı süzerek beslenme mekanizmalarını etkin kılacak iç akımları üretmeleri mümkün olmayacaktı. Kambriyen topluluklarının oluşması gittikçe daha açık bir hale geliyorsa da temel bir soru yanıtsız kalmaktı. Neden Kambriyen devrimi tam da o zaman doğdu? Neden onlarca hatta yüzlerce milyon yıl önce olmadı? Bu soru özellikle kafa karıştırıyor çünkü çöpçü ve otlakçı hayvanlar fosil izlerinden anlaşıldığı üzere Kambriyen sınırından 200 milyon yıl önce de vardı. Olası bir yanıt okyanusların kimyası ile ilgili olabilir. Deniz suyundaki fosfatın yanı sıra kükürt ve stronsiyum izotoplarının derişimleri Kambriyen öncesinden Kambriyen'e geçiş sırasında büyük dalgalanmalara uğradılar. Canberra'daki mineral kaynakları jeoloji ve jeofizik bürosundan Peter Cook ve John Shergold'un da önerdiği gibi dünyanın birçok yerinde bulunan Kambriyen öncesi, Kambriyen tortullarında bulunan geniş fosfat çökelleri, fosfatın ve diğer besin maddelerinin bollaşmasıyla hayvanların fosfatlı iskeletler yapması kolaylaştığında ortaya çıkan küresel bir fosfogenez çağını yansıtıyor olabilir. Bu hipotezin karşısında büyük bir engel var. Kambriyen öncesi ile Kambriyen arasında kireçli kabuklar da fosfatlı kabuklar kadar yaygındı. Öyleyse fosfat birikimine okyanuslardaki besin maddelerinin bulaştığı çok daha büyük bir olayın bir parçası olarak bakılabilir. Besin maddelerince zengin bir çevre konakçı-konuk ilişkisinin varlığını daha fazla desteklemeyecek, çöpçülerin ve atıktan beslenenlerin sayısını artıracak ve avcıların sayısında bir artışa yol açacaktır. Böylesi karşı beslek organizmalar kritik biyokütle diyebileceğimiz bir kütleye eriştikçe bir ekolojik zincirleme tepkimi Hull Üniversitesi'nden Martin Bracer'ın sözcükleriyle başlayacaktı. Yeni evrimleşen hayvanlar yeni nişler yaratacak, bu nişler daha da yeni hayvanlar tarafından doldurulacak ve sonunda bol bol kabuklu hayvanın olduğu karmaşık topluluklara neden olacaktı. Ediacara faunası ve diğer Kambriyen öncesi hayvanlar kütlesel bir üst anakara, azalan buzullaşma ve denizlerde görece düşük besin maddeleri ile belirlenen bir dünyada oluştu. Müthiş çeşitli ve sayısız Kambriyen hayvanları ise üst anakaranın parçalandığı ki bu geniş tropik kıyıların oluşmasına neden oldu ve denizdeki besinlerin bollaştığı bir dünyada ortaya çıktılar. Kambriyen hayvanlarının küresel çevredeki böylesi değişiklikler sonucu mu, yoksa hayvanların genetik programlarındaki değişiklikler sonucu mu, yoksa bu nedenlerle başka ilişkisiz unsurların bir bileşiminin sonucu mu oluştuğu henüz bilinmiyor. Ortaya çıkışlarındaki neden ne olursa olsun bu ilk Kambriyen yenilikleri kabuklu canlılar, avcılar ve derin oyuk açan hayvanlar gibi dünyayı hızla işgal ettiler. Çevresel etkilerin besin maddelerince zengin sular gibi ve canlılara ilişkin değişimlerin avcıların ortaya çıkışı gibi bileşimi hayvan topluluklarının yapısına temel değişikliklere yol açtı.